Büyüm Bozumu Girişimcilik Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz Emre Demirel. Benimle beraber yine kim var yanımda?
Ekin Kahraman.
Süper. Ekin, bugün çok ilginç bir konumuz var. Ve bu konunun teknik olarak uzmanı da sen sayılırsın ikimizin arasında. O yüzden konuyu...
Yani uzmanı bence konunun çok da yok. Hani yok, öyle şey üstüne alamayayım da.
Konunun aslında uzmanı var da biz değiliz o. Ama ikimizin arasında yani işin teorisini bilen sen varsın. O yüzden konuyu ben bir takdim edeyim. Ama takdim etmeden önce sana bir sorum var. Hazır mısın?
Hazırım.
Senin proje ne alemde? Pikifi nereye gidiyor? Şöyle 2-3 cümleyle son durumların ne olduğu hakkında bir şeyler verir misin bize?
Pikifi nereye gidiyor? Güzel soru. Beklemedim yerden geldi gerçekten. Yayından önce konuşuyorduk. Sana bir soru soracağım demişti de. İyi aslında. İyi yerlere gidiyor ama yani şu anda verebileceğim çok da güzel bir cevap yok. Aslında bunu pazar gününden sonra çekseydik belki bir şeyler verebilirdim teknik olarak. Hani bir sayı verebilirdim ama bir sonraki bölümde bunu cevaplayayım. Olur mu? Böyle bir geçiştirme hakkım var mı? Böyle bir hakkım oluyor mu?
İyi o zaman. Bir haftaki bir sonraki bölümde cevaplarız onu. Neyse o zaman konumuza geçelim. Ben ufaktan bir konuyu özetlemeye çalışayım.
Tamam, ondan sen sonra bir giriş yap. Ben de sonra bir şeyi teknik kısmını toparlayayım. Sonra bir de bunun şeyin etkisini konuşalım.
Evet.
Startup'lar etkisini konuşalım.
Yani startup'lar etkisi, girişimcilik ekosistemin etkisi. Aynen. O zaman şöyle özetleyelim. Bugün bağlantısal bütünlük bilimi ve bu bilimin girişimciliğe etkisinden bahsedeceğiz. Önce ben bunu teorem sanıyordum. Teorem değilmiş bu. Aslında bilim olmaya doğru evriliyormuş.
Ana bilim dalı olmaya gidiyor.
Evet, kendi başına bir bilim olmaya çalışıyormuş. Çalışıyormuş da denmez de olacak galiba. Öyle onu hissettim çünkü. O zaman direkt sana geçelim. Önce şeyi anlat. Nasıl bulduk bu yani bu bağlantısal bütünlük terimine ilk nasıl ulaştık? İkimiz nasıl öğrendik ve nasıl bu olaya karar verdik? Yani bu konu hakkında bir bölüm çekmeye nasıl karar verdik? İstersen ondan bahset ufaktan.
Abi şimdi şöyle, 1,5 hafta önce ben büyük ihtimalle finalde vizeler arasında çalışmaya dalarken bir Twitter şeyi gördüm, postu. Birileri de tweetlemiş ve çok güzel video, her şeyin hani son damlasına kadar tükettim videonun diye bir ifadeyle geldi önüme. Öyle olunca ben de bir bakayım dedim, ilk hani bir saatlik video, 10 dakikasını falan dinledim. Ama hani böyle derse bırakıp dinlemek istiyor insan, o kadar güzel bir video konsepti. Sonuçta videomuz aslında... Şu anda Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Dekanı Beyin Cerrahı Profesör Doktor Türker Kılıç tarafından çekilmiş ve onun anlattığı işte hani bu bağlantısal bütünlük beyin ve nörolojinin konusu aslında. Nörolojiden çıkma bir bilim dalı yani. Özetlediği çok güzel bir bölüm video vardı. O videoyu ben sana attım. Sonra senle biz büyük ihtimalle sen benden daha önce bitirdin videoyu bir saatliğine. Ve bunun startup olan etkisini ikimiz de hissettik aslında bir yerde.
Yani özellikle sonlara doğru çok ilginç oluyor.
Evet. Orada tam şey yaptığı kısımlar var. Bu videodan sonra başladık yolculuğumuza. Gideyim mi o zaman ben teknik kısmına? Eklemek istediğim şey var mı?
İstersen sen ufaktan başla. İşin teknik kısmını bir an önce bir bağlantısal bütünlüğü anlatalım. Çünkü orayı anlatmazsak girişimcilikle, özellikle Türkiye'deki girişimcilik ekosistemiyle olan kısmı havada kalacak. Önce bir teorisini anlat sen. İşe daha da yatkınsın çünkü senin böyle ilgili olduğun da bir kısım. Orayı bir anlatırsan çok güzel olur.
Şimdi teoriye girmeden önce şunu belirteyim. Hani bu konsept demeyelim, bilim dalı diyelim artık. Bilim dalı daha yeni gelişmekte olan bir bilim dalı ve hani elle tutulur bir sonucu olmadığı için yanlış şeyler de söyleyebilirim şu anda. Hani daha keşfedilmemiş, tam olarak netlik kazanmamış birçok konusu var. Ve büyük ihtimalle 10-20 yıl içerisinde anca çözülecek konular bunlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam son 2-3 senede Nobel alanların çoğu bu konu üzerinde, matematikçilerden bu konu üzerine yoğunlaştılar. Ama daha gelişmekte olan bir dal. Şimdi şöyle çıkıyor hikayemiz. Bilgisayar dalı ve bilim, bilgisayar teknolojisi aslında çok fazla geliştiği için ve Python gibi MATLAB gibi işte şeyler artık her bölüm okutulmaya başlandığı için ne kadar Türkiye'de okutulmasa da yurt dışında her üniversiteye giden kişinin ilk dersi bir kodlama dili oluyor. Ve bu bilim, bu dillerin konulması nedeni aslında şey diyebiliriz. Hani herkesin bildiği şeyi bilgisayara çözdürmeye çalışması artık. Bilgisayara aktarmak aktarmak ve bunu bir simülasyona sokulması gereksinimi. Bu simülasyonda tabii şöyle oluyor. Siz bildiğiniz her şeyi aktarıyorsunuz. Laboratuvarda yapacağınız deneyi laboratuvar malzemelerini kullanmadan hemen hızlıca sonucunu bilgisayardan alabiliyorsunuz. Herhalde ufak bir hata payı olsa da yani hata paylarını laboratuvarda ölçebiliyoruz. Böyle bir yapısı var simülasyonun. Sonuçta bizim nörologlar da demişler ki, şimdi bizim diyorum da hani şey, dünyadaki nörologlar diyelim, ona Türk olmak zorunda değiller. Demişler ki hani 2013 yılında madem demişler bilgisayar bilimi bu kadar gelişti, biz demişler ki beyni demişler bir sokalım testere. Hani komple bir beyin yapalım ve bu beynin işte bir görme sinirinin, görme algısının nasıl çalıştığını bir simülasyona sokalım demişler. Nasıl olunuyor bir görelim demişler. Bu sonuçlarda, bu testlerde bizim aslında şunu keşfettiğimizi fark ediyorlar. Beynin bilgi işlemesi her seferinde farklı bir yöntemle oluyor. Hep aynı yöntemle işlemiyoruz beyinde. Yani aynı şeyi gördüğümüzde mesela yeşil renkte bir noktayı görelim. Aynı sinirlerle oluşmuyor beyinde. Hep farklı bir sinir ağı kullanılıyor ama hep aynı sonuç çıkıyor. Bundan dolayı da bunun bir matematiği olup olmadığını sorgulamaya başlamışlar. Tabii bunlar hep belli bir zaman aralığında gidiyor. Bir yıl, 2 yıl gibi çalışma uzunluğunda olan şeyler. En sonunda fark ediyorlar ki bir matematik var bunun arkasında. Yani her nöron o şeyi tanımlamak için gerekmiyor ama nöronların bütünlüğü bu şeyi tanımlamak için yeterli. Ve bunu daha az karmaşık yapılarda denemişler. Solucan üzerinde, toprak solucanları üzerinde bir karar alma mekanizması incelemesi falan var. Bir de onlarda daha az nöron olduğu için daha kolay inceleyebiliyorlar bu olayları. En sonunda bunun şu anki matematikte tanımlanamayan bir bütünlüğe sahip olduğunu, ya bağlantıların bir matematiksel ifadeyle ifade edilebildiğini, ancak şu anda bu konuda matematiğin gelişmemesinden ötürü bir ifade edilememiş şekli olduğunu. Yani bir matematik var ama ne olduğunu bilmiyoruz, ifade edemiyoruz. Ama o sistemin bir matematik karşılığıyla ifade edilebileceğini hissedebiliyoruz şu anda. Ve ondan sonra buraya bu daha doğrusu bu vizyon, gelen bu yeni vizyon, tüme varım tümden gelim taktiklerine yeni bir pencere açıyor. Şimdi ne bu taktikler diye incelersek, tüme varımda bildiğiniz gibi
Abi lafını böldüm ama buraya
evet.
kadarki olan kısmı doğru anlamış mıyım diye bir özetleyeyim. Sen dedi ki doğrusun veya yanlışsın. Yanlış
Tabii.
anladın. Tam doğru muyuz? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Türker Bey'le beraber böyle başka nöro bilim üzerinde çalışan profesörler bir araştırma başlatıyorlar. Beyni incelemeye alıyorlar. İncelemeye almalarının sebebi aslında ilk sordukları soru da şu değil mi? Beyin nasıl düşünce üretiyor, zeka üretiyor?
Evet,
İlk
aslında çözmeye çalıştığı konu.
bunu anlamaya çalışıyorlar ve bölümden önce aldığım notlar vardı. O notlara göre galiba beyinde 10 milyar sinir hücresi var, değil mi? Doğruyum. Ve bunu anlamlandırmaya çalışıyorlar.
Hani
İşte
aslında bu
bu.
sinir ya 10 milyar tane şeyin nasıl bir arada çalışarak herhangi bir zeka üretebildiğini aslında.
Evet. Evet, yani aradıkları şey beyin nasıl düşünce üretiyor ve bu üretilen yani bu zeka, düşünce, fikir işte üretilen şeyin diğer sektörlere yansıması ne? Bunu anlamlandırmaya çalışıyorlar ve bunu anlamaya çalışırken aslında mevcut matematiğin ve fiziksel bilimlerin yetersiz kaldığını görüyorlar. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Ve buradan yeni bir bilimin doğduğunu fark ediyorlar ve bu bilim de bağlantısal bütünlük bilimi. Doğru muyum?
Doğrusun. Bu aslında bu fark ediyorlar dediğimiz kısım da eskiden yani bir türev integral çıkmadan önce türev integralin de ihtiyaç duyulduğunu fark edilmesi gibi bir şey aslında. Hani öyle
Evet.
hani fark ediyoruz o zaman bulalım diye bir şey değil de hani fark ediyoruz burada bir eksik var ve buraya odaklanılması gerekiyor şeklinde bir ilerleyiş ve büyük ihtimalle zaten bu yeni taktiği geliştirecek olan şeyler kodlama dillerinden dolayı hani bilgisayarın işlem gücünün artmasından dolayı mesela en son Google şey açıklamıştı. Kuantum teknolojisinin kuantum değildi ya neydi o?
Süper bilgisayarlarla ilgili bir şey açıkladılar.
Aynen.
Dediler ki normal bir bilgisayarın teoride sonsuz vakitte yapabileceği işi birkaç 14 saniyede mi yaptılar? Öyle bir söz
Evet.
konusuydu.
İnşallah kuantumdur
Doğru.
diyerekten
Ya, yani
devam edeyim
ya,
ben.
ya biliyorsun özellikle bu Amerikan filmlerinde var. Bir şeyin içine kuantum kelimesini koyarsan o şey bilimsel oluyor.
İnşallah
Biliyorsun sen de.
şeye
Biz
gitmemişim dedi
evet
ben de.
o tavşan deliğine biz de düşmeyelim. Şöyle yapalım o zaman. Ben çok kısaca biz neden bu konunun girişimcilikle alakalı olduğunu düşündüğümüzü anlatayım. Ondan sonra sen bu bilim yapma metotları var. Kısaca onları anlat ve bağlantısal bütünlük diğer bilim yapma metotlarından nasıl farklı? Kısaca onu özetle. Ama öncesinde ben bir girişimciliğe
Ben
neden...
o zaman şu cümleyi de bitireyim de ondan sonra girsen.
Evet.
Hani Newton'un veya işte 2-3 tane bilim adamının limit türevi integrali bulması gibi birkaç kişinin bulabileceği bir şey değil büyük ihtimalle bağlantısal matematik. Bağlantısallığın matematiği. Bağlantısallığın matematiği büyük ihtimalle işte yeni gelişen araştırmalı bilgisayarlarda da olsun çok hızlı işlem yapabiliyorlar. Bunlar sayesinde üretilecek şeyler ve büyük ihtimalle yazılımcıların da desteğiyle olacak şeyler. Sadece matematikte ilerleyemeyiz artık bu noktadan sonra. Bu şekilde toparlayayım burayı. Sana paslayayım o
Doğru.
zaman.
Çok güzel. O zaman ben şöyle özetleyeyim. Ben bu videoyu ilk sen attığında izledim. Hani çünkü sen öyle bir yazdın ki bu videoyu kesin izlemelisin. Ömrümde harcadığım en kaliteli bir saatti dedin. Hatırlamıyorsam. Öyle bir
Evet
şey söyledin.
olabilir. Doğru değil şimdi.
Ben de dedim ki ya öyle bir şey mümkün mü? Hani bir saatini bir şeye ayırıyorsun ve hiçbir şekilde pişman olmuyorsun. Çok ilginç geldi. İzledim. Gerçekten de haklısın. Yani benim izlediğim veya geçirdiğim en kaliteli bir saat olabilir ömrüm boyunca. O kadar yoğun bilginin o kadar kaliteli biçimde verilmesi çok güzeldi. Hatta kullanıcı yorumlarına bırakalım. İlgisi olan arkadaşlar oradan ulaşsınlar, videoyu izlesinler. Gerçekten muazzam. Biz bu videonun o zaman neden girişimcilikle alakalı olduğunu açıkladım. Genel olarak bağlansal bütünlük ya genel bir söz var. Aslında bütün parçaların birleşip de oluşturduğu bütün parçaların toplamından daha fazla. Biz bunu zaten biliyoruz. Ama bağlantısal bütünlük teoremi bunu formülize ediyor belli bir noktaya kadar. Yani matematiğin yettiği noktaya kadar bunu formülize ediyor. Ve biz aslında şunu fark ettik ikimiz de bu girişimcilik ekosistemine uygulandığında, daha doğrusu girişimcilerin böyle bir konseptin varlığından haberdar olup bunu bilinçli olarak kendi ekosistemlerine uyguladıklarında şu anda Türkiye girişimcilik ekosistemini düşünüyorum. Göreceli olarak Avrupa'dan ve Amerika'dan daha ufaz. Belki Asya'dan da ufaz. Belki değil, muhtemelen Asya'dan da ufaz. Bizim
Asya'ya içine sokarsan tabii ufak kalıyoruz. Bu
tabii,
arada
tabii.
eklemek istedim de.
Yani eğer bilinçli olarak bu bağlantısal bütünlük bilimini idrak edip kullanırsak belki Silikon Vadisi'ni bile yakalama ihtimalimiz var. Böyle bir güzelliği var. Ben böyle bir tease edeyim o kısmı. Nasıl yapabileceğimize dair. Sonra sen teknik kısımları anlattıktan sonra girişimci olan etkisine devam edelim.
Tamam. Şimdi şöyle bu dediğimiz gibi bu bağlantısallık ihtiyacı bilim matematiksel olarak bağlantısallığa ihtiyaç fark edildiğinde şu anda şöyle bir yöntem geliyor. Bağlantısallık yöntemi ekliyoruz aslında. Hani herhangi bir adı yok. Şu anda ben öyle de eklemiş olabilirim. Belki İngilizcesi farklıdır, çevirisi de farklıdır. Neyse. Şimdi şöyle bizim ilk başta keşfettiğimiz bilimsel yöntem bilim ne kadar bilimsel olmasa da o zamanlarda kabul edilen ilk başta tümden gelim çıkıyor. Ondan sonra belli bir ilerlemeden işte matematiğin gelişmesi diyelim işte deney yöntemlerin gelişmesiyle tüme varıma geçiyoruz. Ve şu anda aslında aktif olarak kullandığımız şey
Şey, bu kısımda şey soracağım. Tümden gelimi kısaca özetleyecek misin yoksa direkt tüme varıma mı atlayacaksın?
ya tümden
Şöyle bir iki
gelimde
cümleyle özet.
takılmayalım dedim ama istiyorsan özetleyeyim hemen.
Ya hemen bir iki cümleyle anlat. Tümden
Ya
gelim nedir?
tümden gelimde diyoruz ki mesela elimizde videodaki örneği vereyim hatta izleyenlere de şey olsun iyi gitsin. İki tane şey var tamam mı? Bir tane 1 kilo, bir tane de 10 kiloluk yükün var diyelim. Ve diyorsun ki 10 kilometre yukarıdan ben bunu atarsam ikisi de 10 kilo olan daha erken yere düşer. Çünkü daha ağır diyorsun. O dönemlerde böyle düşünüyormuş. Bu tümden gelim oluyor. Hani herhangi bir örnek üzerinden hepsini uyarlamaya çalışıyorsun ve bir tane şeyin var. Verin var elinde. Sonra tabii bunu deneyimliyorsun. Bu deneyimleme tabii 2000-3000 yıl sonra oluyor bizim tarafımızdan. Ve bakıyorsun ki ikisi de aynı anda düşüyor. Demek ki diyorsun bir deney yaptım. Sonucum işe yaramadı. Artık demek ki hani bir ufak bir parça ele aldım ve bu parça bozulduysa şey de bozuldu. Örneklemim de bozuldu diyorsun.
Bu da
Gibi
tüme
gibi
varım oluyor, değil mi?
aynen evet tüme varım oluyor.
Çok
Şimdi
güzel.
aslında ikisinin de odaklandığı nokta küçük birimler fark ettiyseniz. Mesela nöron kısmına dönersek, beyin için nöroloji kısmına dönersek, her nöronun kendi mikro dünyasını da inceliyoruz aslında biz. Ama bağlantısallık da diyor ki sana, nöronların hepsi tek bir parça ama hepsi tek başına nöron, hepsi tek başına iletiyor bilgiyi. Diyor ki bunların kurduğu düzenin bir matematiği var diyor. Bu düzen bir çalışıyor diyor. Bunu her türlü sisteme uygulayabiliyoruz. Mesela o videoda verilen örnek senin de sevdiğin. Türk Hava Yolları'nın uçak sayısı. Mesela 340
Evet.
tane uçağa sahip olman senin Türk Hava Yolları yapmıyor. Ama 340 tane uçağı kullanış şeklin, organizasyon yapın yani, seni Türk Hava Yolları yapıyor. Ve bu organizasyonun bir matematiği vardır diyoruz biz. Sadece şu anda o matematiği bir ifadeyle ifade edemiyoruz. Bir şekilde ifade edemiyoruz.
Yine o zaman videodan bir örnek vereyim. Daha iyi anlaşılması için.
Aynen.
Türker Bey orada bir örnek verdi. Dedi ki şu anda bizim 2020-2019 yılında kullandığımız matematik teldeki kuşların matematiği dedi. Hani iki boyutlu bir matematik. Tele giden kuşlar var, telden giden kuşlar var. Bunların sayısını tutabiliyoruz. Şu anda bizim bildiğimiz matematik bu. Bizim aslında çözmemiz gereken matematik havada uçan kuşların matematiği dedi. Grup halinde. Çok güzel bir örnekti.
Aynen. Ya bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi herkes hani biz daha teknolojinin içine doğduk. Hatta bir alt nesil daha da çok teknolojinin içine doğdu. Her şeyin yapıldığını sanıyoruz. Her şey bulundu, her şey bitti. Ama aslında matematik bile yetersiz kalıyor hala. Ve bunu belli noktalarını keşfedebiliyoruz. Mesela atıyorum evrene dönersek, astrofiziğe geçersek yani. Kara madde var. Evren neden genişliyor belli değil hala. İşte tek başımızdayız o bile belli değil. Gibi gibi gidiyor yani. Hani aslında çok fazla belirsizlik var. Ve bu belirsizliği bir şekilde daha iyi çözebilen bir sistemin olması gerekiyor. Ve bağlantısallık aslında bu sistemin bir adım ilerisi. Şu anda elimizdekinin bir adım ilerisine götürme şeklimiz. Ve tabii doğal olarak bakarsak şu an mesela şu anki sistemde en iyi üretebildiğimiz şey, yanlış hatırlamıyorsam ve en güncel olan en yakın zaman içerisinde 5G altyapısının gelişmesi. Bu 5G altyapısının mesela nasıl bir etki yarattığını incelersek, şu anda önümde açık oradan söyleyeyim size ezberlemedim. 930 milyar Amerikan doları 2030 yılına kadar Çin'e etki etmesini bekleniyormuş. Sadece 5G teknolojisi. Yani aslında şu anda bile şu anki eski sistemimizin bile yarattığı en yeni şey 930 milyar dolarlık bir etki yapabiliyor bir ekonomiye. Çin ekonomisine. Bir de bir
Evet.
bağlantısallık ekonomi, bağlantısallığın getirisini hayal edelim. Bir de bunun yanında hani bağlantısallık bir üst kademesi ise ürettiği şey büyük ihtimalle bu üstsel olarak artmasını bekledim ben böyle bir durumda. Ve 930 milyardan büyük ihtimalle birkaç üs daha fazladır yani. Böyle bir durum da var elimizde, verimlilik
O
açısından.
zaman
Yani konu
çok
aslında
iyiler.
çok büyük. Ve büyük ihtimalle yani ben aslında seninle de paylaşayım şimdi. Bininci bölümümüzde tekrar bu konuya değinmek istedim. Öyle bir bölümümüz olursa. Çünkü tam yaşımız da gelmiş oldu hem daha iyi anlamış oluruz konuyu. Hem de daha fazla gelişme olduğu için bunu tekrar oturup bu bölüme de değiniriz. O bölüme de değiniriz. Güzel şeyler olur diye düşünüyorum.
Öncelikle söylemem lazım. 1000. bölüm gerçekten çok iddialı bir rakam.
Evet.
Onu sonra bilahare konuşalım seninle. Şimdi konumuza dönersek şöyle bir durum var. Benim anladığım şey bu kısımdan biz aslında şu anda beynin fonksiyonalitesini araştıran bir araştırma var. Bu araştırma bağlantısal bütünlük diye bir bilim doğuruyor. Ve biz aslında bu bilimin sadece beyni anlamlandırmamızı değil,
Her şeyi anlamlandırmamıza.
her şeyi anlamlandırmamızı sağlayacağını iddia ediyoruz.
Evet.
İddia ediyoruz da demeyelim de.
Ya biraz
Çünkü
iddialı olacak ama biliyoruz demek daha mantıklı bence. Çünkü
ya şimdi
bilimsel hani bilimsel bir gelişme var önümüzde yani. Sadece şu anda içinde olduğumuz için diyemiyorsun ki bu tamamen bunları çözdü diyemiyorsun. Ama büyük ihtimalle 30-40 yıl sonra diyebileceğiz bunları ve zaten 1000. bölüme gitme nedenim de o aslında.
evet, o zaman şöyle oluyor diyelim. Bu bağlantısal bütünlük bütün sosyoekonomik gelişmeyi tetikleyecek. Yani yeni bir değişimi tetikleyecek.
Aynen öyle.
Yani bu hukuk da dahil buna, ekonomi de dahil, felsefe de dahil, sosyoloji de dahil. Her şeyi değiştirecek muhtemelen. Çünkü yeni bir düşünme biçimi.
Aslında tam olarak şey diyebiliriz. Lafını böldüm kusura bakma ama İngiltere'deki sanayi devrimi gibi bir etkisi olabileceğini düşünüyorum ben aslında. Hani şu anda belki biz göremeyiz bu etkiyi ama bizden sonraki nesillerin tam olarak bunu kavrayabileceğini düşünüyorum.
Tamam. O zaman hızlıca girişimciliğe olan etkisine geçelim. Ben şöyle bir birkaç kısımdan bahsedeceğim ilk. İlk önce bu bağlantısal bütünlük nasıl çalışıyor? Hani girişimcilik özelinde hani senin anlattığın teoriyi girişimciliğe nasıl yedirdik ya da bizim aklımıza nasıl geldi onu bir anlatalım. Özellikle şöyle bir durum var. Bağlantısal bütünlük araştırmaları yapılırken şunu fark ediyorlar. Hani bu dediğin toprak solucanlarının şu anda biz bütün hareketlerini algoritmaya döküp belli
Yapay
yerlere
zekayla.
evet belli yerlere taşıyabiliyoruz %100 olarak. Böyle bir güzelliği var şu anda bu bilimin diyelim. Orada şunu fark ediyorlar. Bu toprak solucanının bütün zihin süreçlerini bir algoritmaya koyup onu da bir makineye koyduğumuzda ve aynı hem makineyi hem de gerçekten solucanı aynı
Ortama bıraktığımızda.
ya ortama bırakıp da belli şeylere belli ne derler ona etkilere maruz bıraktığımızda aynı tepki veriyorlar. Hem makine hem de yaşayan bir solucan ve biz buradan şunu fark ediyoruz. Zeka aslında transfer edilebilir bir şey. Yani belli zeka ve zeka hani ben burada şunu demek istemiyorum. Ya zekamızı robotlara bırakacağız, ölümsüz olacağız geyiğine girmek istemiyorum. Burada bizim aslında asıl görmemiz gereken şey zeka transfer edilebilen bir şey ve zeka öğretilebilen bir şey. Çünkü bağlantısal bütünlük modeli bize bir de şöyle bir durum getiriyor. Bireyin zeka eğer bir ortamda iletişim varsa bu iletişim eninde sonunda zeka üretiyor. Biz bunu biliyoruz artık. Bunda aslında çok güzel bir test var. Test de değil. Facebook'un yaptığı bir deney vardı. İki tane yapay zeka robotunu konuşturuyorlardı. Ve belli bir süre sonra bu yapay zeka robotları kendi dillerini üretmişlerdi. Ve bu insanları korkutmuştu. Hatırlıyorsun, internette bir sürü Skynet haberleri dolaşıyordu. Sonumuz geldi. Kendi dillerini üretecekler. Biz bile anlamayacağız onları tarzında. Bu korkulacak kısmı bir kenara bırakırsak aslında şunu gösteriyor bize. Bir iletişim varsa bunun canlı veya organik bir yapı olmasına gerek yok. Bir yerde bir iletişim varsa bu bir zeka, bir fikir üretmeye başlıyor, düşünce üretmeye başlıyor. Bu Facebook'un yaptığı deney de aslında bunun en güzel kanıtıydı. Buradan benim anlatmaya çalıştığım kısım yani girişim sahipleri diyelim. Girişimlerine çocukları gibi davranıyorlar. Hani ben olmazsam bu işin başında, kararları ben vermezsem bu şirket batar, bu girişim batar, bir haftalık ömrümüz kalmış tarzında davranıyorlar çoğunlukla. Ve pek çok girişim de sahipleri bıraktıktan sonra batma yoluna gidiyor. Çünkü bu şey, orası böyle bir tuzak gibi. Çünkü sahibi öyle düşündüğü için şirket geliştirilemiyor. Şirkete bir zeka transferi olmuyor. Ve şirkete zeka transferi olmadığı için şirketin sahibi veya kurucusu şirketten ayrıldığında şirket tepe takla aşağı gitmeye başlıyor. Böyle bir durum var. Ve girişimcilerin de pek çoğu kendi diyelim yani teşbihte hata olmasın kendi zekalarını şirketlerine aktarmayı bilmiyorlar. Yani kendi zekalarından bir şirket zekası, şirket bilinci oluşturamıyorlar. Bu yüzden de şirketler şirket içerisinde bir kişi hastalandığında, bir şey olduğunda aşağıya gitmeye başlıyor. Ve bunun çok güzel bir örneğini bulduk senle. 3 gün önce oldu. 3 gün önce oldu galiba, değil mi?
Aynen
Ne olmuştu?
3-4 gün olmuştu.
Ne oldu 3 gün
Google'ın
önce?
kurucu iki CEO'su diyeyim artık, iki kurucusu dediler ki biz bırakıyoruz artık, çekiliyoruz şirketten. Ve
Evet.
çekildiler. Yerini bir Hintli amcamıza bıraktılar diye biliyorum.
Amca da demeyelim ya, daha bayağı genç ya.
Aynen doğru. Sonuçta yerlerine iki kişi, kurucu olan iki kişilerle, ki kurucu ekibin şirketin ayrılmasının etkisini herkes biliyor. Hani nasıl bir etki yaratabilir Steve Jobs'tan mesela. Bill Gates'ten hele hele. Bill Gates'in zaten önce ölmeden çıkması nedeni o yani. Hani ben siz nasıl yapabiliyorsunuz görelim diye. Bir de bunun tam tersi, hani etkilenen şirketlere bakarsak da Yahoo'nun hala içinde bulunan krizden çıkamamasının en büyük nedeni de CEO'larının hep bir şey yapmayı, bireysel bir şey yapmaya çalışmaları aslında. Mesela hiçbir zaman bir CEO gelip de bütüne odaklı, hani bu bütünün birbiri arasındaki iletişimine bakmadı. Hep kendi bir yöntem çizdi, bir vizyon çekti. Mesela satın aldı, sattı. Hani kendi aklından çıkan şeyler. Ve şirkete bir etkisi yok aslında bunu hareketlerin, senin dediğin gibi. Çünkü çoğu yönetici diyelim bu kararı gerçekleştirmekte zorlanıyor.
Evet ya şimdi şöyle de bir durum var. Hani kendi bebekleri yani sonuçta çocukları büyütmüşler, o noktaya getirmişler, bırakmak istemiyorlar, haklılar. Tekrar Google'a geri dönsek,
Tabii
dönecek.
özür dilerim ben onu.
Yok yok. Yok yok. O, şimdi şöyle bir durum var. Çok güzel bir örnek. Çünkü biz bu haberi 3 gün önce gördük ve ben haberi okuduğumda hiç bir şey yani ya Google batacak demedim. Bilmiyorum şu anda şey açıp bakabilir misin? Şey
Aynen şimdi
hisse
bakıyorum.
Google'ın hisseleri ne durumda? Bir zıplama olmuş mu? Aşağı düşme olmuş mu? Ona bir bak o kısmı o çünkü ben öyle bir haber görmedim. Hani Google'ın iki kurucu ortağı bırakıyor ve yandık bittik öldük tarzı haberler hiç görmedim sağda solda.
Şaşırtıcı
Tek
bir şey söyleyeyim mi sana? Şimdi bakıyorum. 2 Aralık'ta mesela Bit hissesi 1285 dolarmış.
Hı.
Ve şu anda 1340 dolar.
Etkilenmemiş yani. Öyle bir
Yani
durum var.
etkilendiyse de pozitif etkilenmiş hani
Hı.
artık.
Aslında ben ya burada şunu kanıtlamış gibi bir durum oluyor. Google'ın kurucuları bir şekilde kendi zekalarını şirket kültürü olarak yani greater good dedikleri şey var ya hani kendilerinden daha büyük bir iyilik için bir şekilde oraya aktarmayı başarmışlar. Ve şu anda Google'ı bıraksalar bile hiçbir şekilde Google'la alakaları olmasa bile hiçbir kararı almasalar bile muhtemelen şirket onların kafa yapılarına uygun karar almaya devam edecek.
Aynen
Çünkü
yani
evet.
bağlantısal matematik daha keşfedilmeden şunu söyleyebiliriz o zaman. Google'ın matematiği diğer şirketin matematiğinden şu an çok daha iyi. Matematiksel formülü diyelim.
Evet, çünkü Google şirket gibi değil de iki kurucusu gibi düşünüyor. Ama şirket olarak düşünüyor. Yani
Evet.
Google'ın bugün 10 bin çalışanı varsa 10 bin çalışanının ürettiği zeka o iki kurucunun ürettiği zekayla aşağı yukarı aynı seyrediyor. Ve bunu nasıl başardıklarını bilmiyorum. Bence bunu anlatmalılar nasıl başardıklarını. Çünkü hani Steve Jobs öldüğünde böyle ne oluyoruz dendi. Yani çünkü çok
Bir
güçlü,
Steve
çok güçlü bir
Jobs'ın bir
firma.
ölmesi var, bir de Steve Jobs'ın kovulması da var ayrıca. Hani
Evet yani
geçmişe de
evet.
dönersek, kovulduğunda da şirket
Hı.
batmaya başlamıştı. Batmaya yüz tutmuştu daha doğrusu. Şimdi de bence yani şimdi tabii kişisel bir çıkar şey olacak ama görüş olacak ama yine çok parlak bulmuyorum ben Apple'ın geleceğini.
O konuda bir fikir belirtmeyelim bence. Çünkü şu bayağı satış yapıyorlar. Teknik olarak
Tabii.
çok başarılılar. Hani finansal olarak bayağı başarılılar. Buradan çıkaracağımız şey Google bir şekilde bu balansal bütünlüğü çözmüş diyelim kendi içerisinde ve tabii ki de %100 uygulayamaz ama bir şekilde uygulayabildiği için kurucuları biz bırakıyoruz dediğinde hiçbir şekilde dalgalanmıyorlar. Ayakta duruyorlar ve şirketin bu da benim teorim olsun. Şirketin bundan sonra üreteceği fikirler de muhtemelen kurucu ortaklarının isteyeceği ya da oy kullanacağı yönde olacak. Bundan sonra da. Çünkü şirket yapı olarak var. Şirkette o bilinç artık oluşmuş. O bağlantıyı kurmuşlar kendi aralarında. Ve bu şekilde gidiyor. Bizim buradan aldığımız çıkarım da şu aslında. İster küçük bir girişim olalım, 3 kişilik. İstersek çok büyük bir girişim olalım. Yani Türkiye çapında en büyük girişimler kimler? İşte Yemek Sepeti, Foriba olsun. İstersek çok büyük bir girişim olalım. Bir şekilde kendi düşün yapımızı ya da istediğimiz düşün yapısını şirkete aktarmalıyız. Ve bu sayede o firmanın, şirketin kendi başına zeka üretebilir, bilinç üretebilir hale gelmesini sağlamamız lazım. Ve bu yani o şirket biz varız diye orada durmuyor. Aslında şirketin içindeki tüm bireyler o şirketin yükselmesi için orada. Ve bunu sağlamanın en güzel yolu da aradaki bağlantıyı iyi kurup iletişimi sağlayıp bu iletişimden doğan zekayı şirketin zekası haline getirmemiz gerekiyor. Doğru muyum?
Doğrusun. Ya aslında nöronlarımız gibi çalışmamız gerekiyor aslında şirketin içinde de. Belli bir
Tabii.
nöron hani her işin aynı şekilde işlemesi için illa o nöronun çalışmasına gerek yok ama nöron topluluğunun çalışması gerekiyor.
O zaman şöyle bir son olarak şu noktayı koyalım ve özetlemiş olalım. Şirket zekası oturtulursa şirketin büyüklüğü hiç önemli değil. Şirket zekası oturtulursa o şirket sizden bağımsız da karar almaya başlar. Karar mekanizması oturur ve siz olmasanız da başarılı olmaya devam eder. Doğru muyum?
Doğrusun bence.
En azından şu anda bu bilimsel bulgulardan yola çıkarak bizim yaptığımız çıkarım budur. Ve ayrıca şunu da yani belirtmemiz lazım. Türker Bey dedi, yaşam beyinden bağımsız bilgi işler dedi. Yani bu demek oluyor ki yani bizim şu anda bildiğimiz en büyük bilgi işleyen form yaşam oluyor. Yani bütün insanlığın ortak ürettiği bilgi yaşam oluyor. Ve yaşam aslında bireysel beyinlerden bağımsız olarak üretiyor bunu. Yani biz kafaya bu yani yaşamı kendi organizasyonumuzda genelde girişimcilik ekosisteminde özellikle de kendi şirketimiz içinde oturtursak bu bizden bağımsız ve muhtemelen bizden daha kaliteli bir bilgi üretmeye başlayacak.
Evet.
Böyle bir durum söz konusu.
Aslında burada otopoise de değinebiliriz istersen.
Öncelikle evet önce
Yani
otopoiesis anlat. Arkasından da bizim çünkü aslında bu podcast'ı başlatmamızın sebebi biliyorsun küçük girişimler, serbest girişimler. Benim asıl gördüğüm fırsat gördüğüm nokta da serbest girişimler bu konuyla alakalı. Sen otopoiesis anlat. Arkasından da bu konunun serbest girişimlerin yararına neden daha fazla yani onların nasıl daha fazla bu konudan yararlanabileceğini anlatalım.
aslında şöyle otopoiesis dediğimiz şey, şu anda bile içtiğimiz suyla yeni atomlar alıyoruz vücudumuza ve vücudumuzdaki atom ağı işte ki vücudumuz %70'in su olduğunu düşünürsen sürekli bir sirkülasyon içerisinde ve atomlar gidiyor, yeni atomlar geliyor. Atomlar gidiyor, yeni atomlar geliyor. Sürekli içeride bir yapı değişiyor aslında. İçten içe yenilenip tekrar şey yapıyoruz. Yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu da şöyle bir olayı çıkarıyor bize. Tam olarak biz neyiz o zaman? Hani atomlarımız değişiyorsa ama aklımız hep aynı yerde ve sabit kalıyorsa o zaman bu şey nasıl oluyor gibi bir sonuç çıkıyor. Ve zaten aslında nörologların bu konuya ilgilenmesinin asıl nedeni de bu. Hani her şey değişiyor ama zeka değişmiyor. Zeka hep orada ve üstüne üstlük bu zekayı depolayabiliyoruz da. Bunlar nasıl oluyor diye bir düşünceden çıkıyorlar. Yani otopoiesis aslında temel olarak kendi devamlılığını sağlayan ve kendini yeniden üreten sistemleri tarif etmek için kullanıyoruz.
Evet.
Kullandığımız bir terim.
Evet, otopoiesis kendi kendini yenileme, oluşturma demek. Doğru muyum?
Evet, doğrusun.
Evet, o zaman bu senin verdiğin felsefi soruya ben ufak bir cevap vereyim. Cevap vermeyeyim, ekleme yapayım.
Tamam.
Şöyle diyelim. Silikon Vadisi'nde ya da Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminde firmalar doğuyor, batıyor, satılıyor yurt dışına. Bir sürü şey
Anladım.
oluyor. Sürekli bir sirkülasyon var.
Kendi know-how'larını ödetiyorlar.
Evet. Nasıl oluyor da Türkiye girişimcilik ekosistemi kendi kültürünü oluşturabiliyor? Bir şey yani Türkiye'de girişimcilik ekosisteminde bir kültür var. Belli bir kültür var. İyidir veya kötüdür onu tartışırız. Ama o kültür sabit kalıyor. Kültürün içindeki her şey değişiyor. Buradan da asıl küçük girişimlerin yararına olduğunu düşündüğümüz noktaya gelelim. Ve tekrar izlediğimiz bu muazzam videodan bir örnek alayım. İzninle. Orada şöyle bir güzel bir örnek verdi Doktor Bey. Dedi ki insanda dedi 22 bin dedi gen var dedi. Gen mi genom mu?
Gen.
İkisinin farkını gen değil mi? Çünkü ikisinin farkını tam anlayamıyorum. O konuyla ilgili bilgim olmadığı için. İnsanda 22 bin gen var dedi. Muzda 36 bin gen var dedi. Normalde bağlantısal bütünlük bilimi bu kadar bile anlamlandırılmadan önce şöyle bir düşünce varmış. Daha fazla gen varsa daha karmaşık bir yapıda ve daha üst seviyede olman gerekiyor. Böyle bir anlayış varmış ve bu araştırmalar bu anlayışı yıktı aslında. Şöyle bir şeyin farkına vardık. Mülkiyetin, maddenin niceliği yani adeti önemli değil. Mevcut adetin kendi aralarındaki ilişkisi, bağlantısı seni daha karmaşık ve daha akıllı ya da daha fazla zeka üreten bir yapıya getiriyor. Yani bizim yani bugün dışarı çıktığımızda Türkiye startup girişimcilik ekosistemi neden Avrupa'dan ya da Silikon Vadisi'nden daha gelişmiş değil dediğimizde yani ilk üç gelen cevaptan birisi genelde çünkü ihtimaller daha fazla oluyor. Yani ne demek bu? Daha fazla firma kuruluyor, daha fazla girişim ortaya atılıyor. Daha fazla girişim olduğu için yatırım o tarafa gidiyor deniyor. Ve yatırım oraya gittiği için hayatta kalma şansları artıyor deniyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. Avrupa'da ya da başka dünyanın başka yerindeki Girişim adetleri önemli değil. Bu girişimlerin birbirleriyle olan iletişimi, ilişkisi önemli. Çünkü bu farklı girişimleri yine beyin hücresi gibi düşünürsek, nöron gibi, sinir hücresi gibi düşünürsek, bunlar iletişime geçtiklerinde farklı girişimler bir zeka üretmeye başlayacaklar. Bilinç üretmeye başlayacaklar ve bu bilinç aslında o ekosistemin bilinci olmuş oluyor. Bizim biliyorsun girişimci muhabbetinden bahsetmiştik ikinci bölümde. Birinci bölümde de bahsettik galiba. Girişimci muhabbetinde aslında yaptığı şey bu. Konuşuyor, bir iletişim sağlıyor. En azından Türkiye'deki sektördeki liderleri konuk edip onların kendi bilgilerini, know-how'larını dinleyicilerle paylaşmalarını sağlayıp bir iletişim kuruyor iki taraf arasında ve bu iletişim bilinç üretmeye başlıyor. Yani yaptıkları en büyük katkı bu aslında.
Ben burada bir şey değinmek istiyorum. Hani Türkiye'deki gelişme ekosistemi dedik ya. Aslında illa Türkiye'deki şirketlerle de etkileşim içine girmemize gerek yok. Mesela bir iki de örnek vermem gerekirse, sunucu mimarisinde kullandığım çoğu çözüm aslında yurt dışı girişimlerinden kazandığım çözümler ve bunlarla etkileşime girdiğim için kendi sektörümde çok daha iyi bir konuma geliyorum sunucu yapısı olarak. Hani illa bir etkileşimi yurt dışında bulmamıza da gerek yok. Hani o çözüm yurt dışında yoksa ve çok daha güzel bir çözüm yurt dışında varsa onu da etkileşim kurabiliriz. Hatta onunla kurduğumuz etkileşimin alternatif çözümünün yurt dışında da yaratabiliriz. Böyle
Doğru,
şeyler de
tabii ki.
mümkün.
Ya benim buradan anladığım ilk şöyle bir durum vardı. Benim ilk anladığım olay belli bir iletişim mekanizması oturtmamız gerektiği kendi sektör içinde. Bir iletişim mekanizması oturtursak biz birbirimizin bilgisini birbirimize paslayacağız. Bu sayede ortak bir bilinç oluşacak. Ortak bilinç sayesinde de herkes beraber yükselecek. Asıl maksat buydu. Zaten bu yüzden transparan, şeffaf şirket kültürüne çok önem veriyorum. Şahsi olarak öyle bir durumum var. Yani benim kendi şahsi inancım diyelim. Eğer bir firma şeffafsa bütün bilgileri konusunda aynı zamanda bu stakeholder dediğimiz firmayla irtibatı olan herkese karşı şeffaf oluyor. Ben çalışanlarıma karşı da şeffaf oluyorum. Bu benim çalışanlarımın bağlılığını arttırıyor. Müşterilerime karşı şeffaf oluyorum. Müşterilerin bana güveni artıyor. Yatırımcılarıma karşı şeffaf olduğumda yatırımcıların bana güveni artıp daha fazla belki yatırım çekmemi sağlıyor bu. Böyle bir durum var. Ve ben kendi sektörümdeki diğer firmalara karşı şeffaf olup onlara hani kendimi gösterdiğimde ben size bu bilgileri açıkça gösteriyorum ve ona rağmen başarılıyım çünkü ben o güveni yarattım.
Aslında
Kendi
şöyle diyebilir miyiz peki? Şeffaf olmayan şirket şu anki matematikse şeffaf olan şirket bağlantı matematiği, bağlantısallık bütünlüğün matematiği.
aslında mantıklı biliyor musun? Hani düşündüğünde evet. Çünkü şeffaf oldukça daha fazla kendini iletişime ya, sen kendi bilgini dışarıya yaymaya başlıyorsun şeffaflaştıkça. Bu bir iletişim yaratıyor ve en baştan beri dediğimiz gibi bu iletişim bilinç oluşturuyor, zeka oluşturuyor. Bu çok önemli. Yani şeffaflık zekaya katkı sağlar diyebiliriz sanırım.
Bence de.
O zaman şöyle kısaca bir özet geçelim. Ufak bir teknik problem yaşadık. Ekin'in teknik problemleri diyelim.
Evet, kusura bakma.
Ben o zaman
Tamam,
ufak giriş.
ben sana sorayım aynı soru. Küçük girişimler için
Evet, sen bana sor.
bu yapının etkisi ne? Büyük girişimlerden daha çok etkilediği nokta ne yani?
Şöyle anlatalım. Küçük girişimler, yani şöyle bir anlayış var. Özellikle Silikon Vadisi'nde mi denir? Bütün ekosistem büyüklerin sağlığını korumak üzerine kurulu gibi bir anlayış var. Yani bugün çok fazla gelir ve değer üreten bir firmanın karşısına diyelim ki bir yasa geldi. O yasa sanki değişmeye çalışıyor. Böyle ufak bir baskı hissediyorsun. Yasa üzerinde bile ufak bir baskı hissediyorsun ve onu insanlar değiştirmeye çalışıyorlar.
Hatta
Yasayı
bu
değiştirmeye
son
çalışıyorlar.
günlerde, kusura bakma böldüm yine de, bu son günlerde bu Termik sandalyede baca filtresi takım olayı oldu. Takip edebildin mi yurt dışından?
Bak, haberim var yani genel olarak konuya
Aslında orada da
dahil.
bir büyük olanı koruma şeyi yok mu? İçgüdüsü yok mu?
Tabii yani sırf büyük olan karından kaybetmesin, daha fazla büyüyebilsin diye, belki karlılığını sürdürsün diye
Ve
yasa
toplumsal
ya,
zekaya bir zarar veriyor bu olay.
evet, yasayla oynanıyor ve bu hoş bir nokta değil genel olarak. Biz de diyoruz ki şu, yani biz demiyoruz aslında. Balansal bütünlük bilimine göre şöyle bir durum var. Her insan, özellikle günümüzde her birey kendinin özel olduğunu söylüyor. Kendinin özel olduğunu kabul ediyor. Yani bugün dışarı çıkıp da sen kendini özel hissediyor musun, diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyor musun diye sorduğumuzda çoğunluk evet diyor. Ben diğerlerinden farklıyım, daha özelim, bireyselim. Böyle bir nokta var. Hani bunun niye böyle olduğu hakkında bir fikrim yok. Bu sosyolojinin konusu. Ama şöyle bir problem var. Bağlantısal bütünlük bilimi diyor ki böyle bir şey yok. Çok ilginç, çok ilginç. Belki bu bize, hani bu kafa yapısı bize medya aracılığıyla da gelmiş olabilir. Toplumsal değişmelerden de kaynak olabilir. Ama bilimsel
Pazarlamanın
olarak
etkisi de olabilir.
pazarlamanın etkisi de olabilir. Ama bağlantısal bütünlük bilimi diyor ki böyle bir şey yok. Dünya senin için dönmüyor. Sen dünya için varsın. Böyle bir durum söz konusu.
Aynen.
Yani
Aslında kişiden çok, kişinin kendisinden çok yarattığı bilgi akışı önemli.
evet.
Yaratabildiği bilgi akışı önemli. Ve bunun
Yani sen
toplumsal etkisi, toplumsal çıkarı bizim için ya bir bağlantısalık matematiği için önemli bir parametre.
evet. Yani şöyle bir durum var. Normalde şöyle bir anlayış vardır. Her şey insan için. Çünkü tek akıllı varlık biziz diye bir durum var. Bağlantısal bütünlük bilimi de diyor ki benim Alplerde gezen bir süt ineği mi denir? Alplerde gezen bir inekten bir farkım yok. Aslında ikimiz de yaşamın gözünde eşitiz. Çünkü teknik olarak ikimiz de biriz. İkimizin de üretebileceği toplam zekaya, yaşam denen toplam zekaya verebileceğimiz katkı belli bir katkı var. İkimizin de verebileceği bir katkı var. Ve eğer bir şey yaşamı tehdit ediyorsa, yaşamın sağlığını, bütün yaşamın iyiliğini tehdit eden bir durum varsa, sacrifice etmemiz gereken şey yaşam değil. Hani yaşamı bozmak yerine bireylerden vazgeçmemiz gerekiyor. Bu konuyu da hemen bu küçük girişimlere getireceğim şimdi. Genelde şöyle sıkıntılar oluyor, özellikle ülkelerde. Yasalar ya da genel toplumsal normlar sürekli daha büyük olanın korunması üzerine kuruluyor. Ve bu küçük işletmeleri eziyor sürekli. Bu tam bağlantısal bütünlüğün söylediği şeyin tam tersi ve bizim toplumsal zeka üretmemizi engelliyor. Çünkü aslında, yani isim olarak örnek vereceğim, yemek sepetinin ürettiği, verdiği katkıyla çok ufak bir taşımacılık girişiminin verdiği katkı aynı olabilir. Eğer doğru bağlantıları, bu iletişimlerini düzgün kurabilirlerse eşit katkıyı verebilirler toplam ekosistemin iyiliği için. Öyle bir güzelliği var ve bu yüzden çok büyük firmalar için bizim bu sistemi bozmamamız gerekiyor. Bunu da başarmanın tek yolu toplumsal, yani ekosistem içinde bu anlayışı kazanıp, kafa yapısını oturtup ona göre hareket etmemiz. Bu sayede hem küçük firmalar daha rahat hareket edecekler. Çünkü bilgiye ulaşımları artacak. Büyük firmalar da daha rahat edecekler. Çünkü şöyle çok, yani çok güzel bir kısım var. Şimdi diyelim ki Türkiye'deki girişim ekosisteminin potansiyeline rakamsal bir değer verelim ve bu 100 olsun. 100. Ya bu demek oluyor ki Türkiye'den çıkabilecek en büyük girişimin ulaşabileceği maksimum nokta o 100. Hiçbir şekilde o yüzü geçemez. Çünkü bağlantısal bütünlük bilimi diyor ki sen hiçbir şekilde içinde bulunduğun ortamdan daha fazla zeka üretemezsin. Yani matematiksel olarak bu mümkün değil. O zaman bunu nasıl aşacağız? Bizim bir şekilde kendimizi değil, içinde bulunduğumuz ortamı da geliştirmemiz lazım. Yani ben 100'e ulaştıktan sonra o ortamın lideriyim ama daha fazla büyümek istiyorum. Çünkü burada o rakam 100 iken Amerika'da belki 1000. Ve onlara benim yetişmek için yapabileceğim tek nokta kendi taban noktamı arttırmak. Bunu da yapmanın en güzel yanı sektördeki diğer oyuncularla iletişime halinde olup onlara yani bilgi akışı içerisinde olup bu demek değildir ki ya ben her şeyimi vereceğim, onlardan hiçbir şey almayacağım. Böyle bir şey mümkün değil çünkü en ufak girişim bile sende olmayan bir bilgiye sahip olabilir. Mesela dediğin gibi şu anda Bikifi'nin gelir olarak baktığında belki Türkiye'deki en düşük eğitim sitelerinden birisi olabilir gelir seviyesi olarak. Ama optimizasyon konusunda kendini ortaya koyduğunda hangi seviyedesin?
Yani bence ilk onda vazızdır diye düşünüyorum şimdi.
Evet. Yani aslında senin ekosisteme katabileceğin çok büyük bir değer var. Ve insanlar sana gelip de sormuyorlar. Çünkü sen aslında karlı değilsin. Diyorlar ki eğer ki bir bilgisi olsaydı karlı olurdu zaten. Böyle işlemiyor olay. Ve bu bilgi akışı sağlandığında, bilgi akışı ne kadar artarsa toplumsal zeka artacak. Yani bu ekosistemin zekası artacak. Bilinci bilinçlenecek ekosistem. Ve bilinçlendikçe bu 100 olan tepe noktamız yavaş yavaş artmaya başlayacak. 105 olacak, 110 olacak. Ve bizim tepe noktamızı attığında yani büyüme alanı gelecek bize. O alan geldiğinde sektör birincisi diyecek ki şimdi ben tekrar büyüyebilirim.
Aynen ve bu arada şuna şöyle bir ekleme yapalım. Normalde komşularımızın da etkisi var tabii bu sektörel büyümemiz. Hani biraz daha yüksek uzaklaşıp Türkiye'den bakarsak etrafımızdaki ülkelerin de iyi olması lazım. Hani onların da ekosistemlerinin iyi olması lazım. Aynı mantıkla hani bir yerden sonra Türkiye'yi 100 yapalım. Yani Türkiye'nin 101 olması için tekrar komşu ülkelerinin de biraz daha gelişmesi gerekiyor.
Tabii.
Küresel çapta baktığımızda buradaki en büyük sıkıntılarımızdan birisi bizim yakınımızda Mısır, Suriye, Irak gibi ülkelerin olması ve aslında şöyle bir avantajı var. Bunlar şu anda sıfıra yakın olarak nitelendirebileceğimiz ülkeler ve hala içinde savaş olan ülkeler de var içinde arasında. Mesela bu ülkelerle Azerbaycan gibi bir yapı yapabilirsek, karşılıklı mutualist bir ilişki bulabilirsek, bu da bizi üssü olarak arttırmaya başlayacak bu sefer. Mesela atıyorum
Tabii.
Irak'ın sıfırdan 50'ye çıkması Türkiye'nin desteği olabileceği için Türkiye'yi de kalkındıracak bir şey aslında. Yani
Tabii
aslında
ki.
hepimiz küresel ölçekte baktığımızda en ufak ülke bile hepimizi etki ediyor. Zaten işin
Yani.
matematiksel güzelliği de burada zaten.
Yani matematik ya şöyle bir durum var. Matematiği kandıramıyorsun.
Aynen.
Böyle bir durum söz konusu. Yani önümde bir sürü not var. Sen biliyorsun bunu da. O notlara bakıyorum şu anda. Şöyle bir not düşmüşüm. Sen de söyledin bunu. Tüm moleküller değişse bile organizma aynı kalıyor dedik ya. Bu da bunu yine ekosisteme de yedirebiliyoruz. Yani batabiliriz, çıkabiliriz. Hiç önemli değil. Biz diyelim ki ufak bir girişim kurduk. Normal. Bilgi akışımız sağlam. Yani girişimci muhabbeti gibi. Birkaç tane daha girişimci podcast'ı var. İsimleri şu anda aklımda değil. Kusura bakmasınlar. Bizi dinliyorlarsa eğer. Onlardan aldığımız bir bilgi var. Onlar sayesinde diğer girişimlerden aldığımız bilgiler var. Bu sayede belli bir bağlantı kuruyoruz sektörle. Kendimizi geliştiriyoruz ama şanssızlık, belki sektör okuyamamak, battık ya. Bir sonraki girişimimizde sıfırdan başlamamızın genelde sebebi şöyle bir sebep sürerler ortaya koyulan sebep şu. Ya bir önceki yaptığın işten aldığın bir deneyim var. O sayede aslında ikinci girişiminin başarı oranı artıyor denir ama şöyle güzel bir durum söz konusu. Şimdi bilinçsel olarak bir zeka var ya ortada. Biz o sektörün içindeyiz. Bizi aslında o bilinç de besliyor. Bu şeyden örnek vermiştik. Bu toprak solucanları dedik ya bir bahçede bir şeyler yapıyorlar. Yani ortaya toprak solucanlarını bıraktığında 10 tane bıraktın. 9 tanesi bir yere giderken bir tanesi başka bir yöne gidiyor ya. Bağlantısal bilim teorisine göre buna yaratıcılık diyoruz biz. Yani o bir tanenin ya farklı yaptığı iş yaratıcılık. Bu yaratıcı yani bunu da şeye bağlayacağım. Bu parçaların bütünden daha az olması. Yani bütün
Termodinamiğin ikinci kanununa gidiyor muyuz burada?
dur şimdi termodinamiği kafamı karıştırma. Yani cümleleri toparlamaya çalışıyorum. Çok zor.
Tamam hadi bulaşmadım.
Evet. Yani şöyle bir durum var. Parçalar onunla berabere ortaya gelip oluşturdukları bütünden daha azlar. Bütün her zaman daha fazla. Bunu
Evet.
lisede de öğrendik biz. Ve o fazlalık aslında yaratıcılık. Bu çok güzel. Yani o fazlalık çok önemli şu anda. Biz ilk şirketimizi batırdığımızda, ufak olsun büyük olsun önemli değil. İkincisine geçtiğimizde tamam, bireysel yeteneğimiz, bireysel deneyimimiz hala var. Ama o fazlalık olan yaratıcılığı kullanmaya başlıyoruz bu sefer. Yani aslında en tepedeki o oluşmuş ortak bilincin farkında muhtemelen deneyim dediğimiz şey bu da olabilir. İçeri girip bir
Olabilir.
şey içeri girmişiz, bir şeyleri test etmişiz, başarılı veya başarısız olmuşuz. O test ederken kurduğumuz iletişimden bir bilinç doğmuş ortaya ve o bilince deneyim diyebilir miyiz sence? Felsefi bir soru sordum sana. Hazır mısın?
Şimdi geçen bir sözü vardı vize yok quizimde. Doğdu mudur diye soruyordu hoca. Bizim tabii sınıfın yarısı doğrudu yazmış. Ama açıklamamış. Ben de böyle bir cevap verip bence diyebiliriz deyip açıklamayabilir miyim?
Tabii ki de.
Sınıfımın zekasını sürdürerekten.
Evet, açıklayabilirsin. Doğru. Ya sanırım benim anlatabileceğim her şey bu kadardı.
Bence
Kendimi
gayet güzel değindik yani. Yani büyük ihtimalle atladığımız bölüm varsa zaten ben buna ileride tekrar değinmek istiyorum. Hani herhangi bir gelişme oldukça tekrar oturup buraya podcast'e çekmek istedim. Hani oralarda değiniriz belki kalan bir kısım varsa. Hani yatınca büyük ihtimal yatağa keşke şuraya da değinseydik, burayı da şöyle söyleseydik. Çok güzel olurdu. Keşke söylemiş olsaydık dediğimizde. Bir
Evet.
sonraki bölüme not atarız onu. Selilo'dan hemen.
Evet. Ya şöyle o zaman ben kısaca kendimi özetlemeye çalışayım. İzin verirsen.
Tabii.
Şöyle bir şey söyledik biz. Bağlantısal bütünlük bilimi diye bir şey var dedik. Ve bu bilim sayesinde artık iletişimden doğan bağların matematikselliğini anlayabiliyoruz dedik. Ve bunu girişimciliğe uyguladık. Ve dedik ki ufak olsun büyük olsun bütün girişimler eşittir dedik. Aynı değerdedir dedik. Çünkü değerin ölçüsü girişimlerin aldığı yatırımlar ya da büyüklüğü değil. İçinde bulundukları çevredeki diğer organizmalarla kurdukları bağlantılar dedik. Buna da ne örneği verdik? Muz dedik, insan dedik. Yani ne kadar yani girişimin adedi ya da bireysel kalitesi değil, diğer girişimlerle ne kadar kaliteli bağ kurduğu. O
Evet.
girişimin kalitesini, kompleksitesini arttırıyor dedik. Bununla beraber bu otopoiesis dediğimiz şey, kendi kendini yenileme, oluşturma olayı canlılar, yani organik canlılarda olduğu gibi girişim ekosistemlerinde de var dedik. Girişimler doğuyor, ölüyor, normal canlı gibi büyüyorlar. İşte yaşlanıyorlar, ölüyorlar. Ama bir şekilde oluşturulan ortak bilinç bu bağlantılar sayesinde kalıyor dedik. Üretilen zeka. Ve bu sayede eğer ne kadar fazla içinde bulunduğumuz ortama bir şey kazandırırsak, ne kadar fazla iletişime geçersek, içinde bulunduğumuz ortamı o kadar büyüteceğiz dedik. Ve ortam ne kadar büyürse bizim için büyümek için o kadar fazla alan açılıyor dedik. Haklı mıyım? Son olarak da
Sanırım bu arada oraya ekonomiciler pozitif toplamalı oyun diye bir tabirleri vardı o senin son dediğin kısma.
pozitif toplamalı oyun. Ekonomi mezunu biri olarak bu tanımı hiç
Ya
bilmiyor olmam
pozitif
çok...
sum game de İngilizcesi Türkçe'ye
Anladım
öyle
anladım.
çevirdim bir anda.
Yok yok
Belki
anladım.
farklıdır şeyi.
Yo ben bilmiyorum konsepti. Onu
Onu
belki
ben
sonraki bir...
videoya açıklama olarak bırakırım videosunu şey.
O da olur. Bunu söyledik. Ondan sonra dedik ki küçük girişimlerle büyük girişimler hemen hemen aynı. Onu da söyledik. Ve çok güzel bir durum var. Not düşmüşüm buraya. Hukuk insanı yaşama karşı koruyor. Yaşamı insana karşı korumalıyız diye bir not düşmüşüm. Aynı şey girişimcilik için de geçerli. Girişimleri içinde bulunduğu ekosistemin kurallarına karşı korumayalım. İçinde bulunduğumuz ekosistemi girişimlerden koruyalım. Onların yani girişimlerin ekosistemin iyiliğine zarar vermesini engelleyelim dedik. Son olarak bu şeyi anlatacağım. Günümüz toplumu çalışkanlık ve zekaya çok fazla değer veriyor biliyorsun. Hani ne kadar fazla çalışırsan o kadar üretirsin ve ne kadar zekiysen o kadar değerlisin gibi bir durum söz konusu. Şöyle bir kısım var. Bu bağlamsal bütünlük bilimine göre iletişim oldukça zeka da olacak. Böyle güzel bir yanı var matematiksel olarak. Ve bu bilim iki tane farklı terim doğurdu. Doğurmada da çalışkanlık ve zekadan daha önemli iki şeyin olduğunu gösterdi bize. Bunlar iyilik ve yaratıcılık. Yaratıcılık dediğimiz gibi insanların bu parçaların bütüne geçtiklerinde oluşturdukları ekstra kısım yaratıcılıktı. Bu bizim hepimizin yaratıcılığını etkiliyor. İyilik de bütünü bozmamamız gerektiğini anlatıyor aslında. Yani ben kendi adıma, kendi çıkarlarım doğrultusunda değil de bütünün iyiliği için bir şeyler yapmaya çalışırsam daha fazla hayata dokunabilirim. Değer yaratan girişim dediğimiz bir durum var ya, ileriki bir bölümde konuşacağımız. Aslında iyilik kısmı bu değer yaratan girişim kısmına doğrudan ilintili. Haklı mıyım?
Aynen haklısın. Bunların hepsini özetledik. Aslında şunu diyoruz yani kısacası. Etkileşim önemli ve burada herhangi birisine yani bir kişiye bile bir ufak tüyo vermek diyelim hani bilgi zedeci bile verip onun girişimini bile değiştirebiliyorsak çok doğru bir hareket yapmış oluyoruz. Ve bu
Evet, çok
yapılması
doğru.
gerekiyor aslında.
Yapılması gerekiyor. O zaman buradan üniversitede benimle notlarını paylaşmayan arkadaşıma sesleniyorum. Çok yanlış yapıyorsun çocuk. O notlarını paylaşmadığın için o üniversite ortamında ortak bilincimiz yükselmedi. Hepimiz düşük aldık.
Aynen çan eğrisi varsa hele çok daha haklısın.
Evet, buradan içimdeki sıkıntıdan da kurtulmuş olayım. Son olarak da en son olarak ya çok güzel bir örnek vardı. Bu Spinoza örneği var ya. Onu gerçekten o konu hakkında konuşmak istedim ama galiba süremiz kaç dakika oldu bilmiyorum.
Valla
Bayağı uzattık.
50'ye yakla 50 içerisindeyiz şu anda.
Evet, çok uzadık. O yüzden Spinoza örneğini atıyorum. Eğer o ilginç Spinoza örneğini merak ediyorsanız Türker Bey'in videosunu kesinlikle izleyin. Hayatınızda gerçekten çok güzel geçirdim dediğiniz bir 57 dakika sizi bekliyor.
Aynen.
Bunun garantisini verebilirim. En son olarak bir şey söyleyeceğim. Sonra kapanış için sana devredeceğim. Türker Bey en sonunda çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki bir sistemi değiştirmek için, burada sistemden kastımız Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi de olabilir. Bir sistemi değiştirmek için, daha iyi şekline çevirmek için o sistemin en iyisi olmak zorundasınız dedi. Yani o sistemin en iyisi olmadan onu başka bir şeye çeviremezsiniz dedi. Ve en iyisi olduğunuzda da bunu yapabilecek gücü inşallah kendinizde bulursunuz diyorum. Çünkü ya ekosistemin en tepesine tırmandığınızda muhtemelen bu en iyi olma durumu var. O sistem değiştiğinde en iyisi olmayacaksınız bir daha. Öyle bir durum söz konusu.
Aynen.
Ve umarım en iyisi olan girişimler, bireyler sistemi daha da kaliteli bir yere getirmek için daha fazla çabalarlar. Bu tırtıldan kelebeğe dönme mevzusu var ya, yani tırtılın kelebek olmak için vücudundaki hücrelerin belli bir yüzdesinin, belli bir adedinin yaşamayı seçmesi gerekiyormuş. Bu sayede kendini yenileyip daha iyi bir versiyonuna dönüşüyormuş. Bizim de galiba ekosistemin içinde, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi içinde bunu yapmamız gerekiyor ve hücrelerin büyüklüğü önemli değil. Herkes bir sayılıyor. Ne kadar fazla girişim, bir kişilik girişim de olur, 10.000 kişilik girişim de olur. Ne kadar fazla girişim yaşamayı seçerse, daha iyi bir tarafa gitmeyi seçerse, kendisini iletişim konusunda yakınındaki firmalara, bireylere öğrenme isteği olan insanlar açarsa, kendimizin daha iyi bir versiyonuna evrilme ihtimalimiz artacak diyelim. Çünkü şeydi değil mi? Mesela diyelim 1.000 hücre yaşamayı seçtiğinde değişiyorsun. 990 ise ölüyorsun. 999 da ölüyorsun.
Aynen bir eşik var.
Evet, o son bir hücrenin evet yaşamalıyız demesi gerekiyor. Ve o son bir hücrenin büyüklüğü hiç önemli değil.
Ve o hücre olmadığı zaman bütün emekler boşa gitmiş oluyor aslında.
Evet. Kamu spotu gibi bir son 5 dakika yaşadık. Farkında mısın?
Aynen öyle oldu.
O zaman bugün bir değişiklik yapalım. Kapanışı sen başlat.
Evet. Efendim, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Aslında bütün de var mıyız Emre ya? Sanki
Aa,
5
evet
olduk
ya.
mu? Kaç
Ya
olduk? Onu sen bir güncelle beni de ona göre ben bir yapayım kapanışı.
Twitter'da yazdık aslında. Şu anda Apple Podcast'te varız. Spotify'da varız. Radyo Shack mi? Öyle bir
İsmini bilmediğimiz yerlerde de varız.
evet, öyle bir podcast sitesi vardı. Radyo Cast, Radyo Cast olması lazım. Orada da varız. Overcast'te de varız. Ve tabii Spotify zaten söyledim. Sistem Google Podcast'te olduğumuzu iddia ediyor 4-5 gündür ama orada yokuz, anlamadım.
Bu dediğimiz yerlerde varız efendim. İşte bize her türlü şeyden ulaşabilirsiniz. Altta linklerimiz var. Kişisel profilde olsun, şeyin büyü bozumunun kendi Twitter sayfası olsun, orada hep kontrol ediyoruz.
Evet.
Aslında mail adreslerimizi de ekleyelim. Bakın, mail adreslerimizden de ulaşabilirsiniz bize.
Şey koyalım sadece ya. Podcast'in mail adresi var ya.
Aynen,
Onu paylaşalım.
doğrusun. İlk kapanışım olduğu için kusura bakmayın, böyle biraz şey oldu.
Bundan sonra birer
Emre
birer yapalım.
atıflı geldi, evet. Ben de biraz tecrübeliyim bu konuda. İşte iletişim oldukça gelişiyoruz Emre.
Evet, kesin.
Bölümü özetleyerekten kapanış yapalım
Evet.
efendim. Elinize sağlık.
Evet. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim efendim.
İyi günler.